gerçekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için. Yemek yeri, adım yeri, güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba. İşte programımız başladı, birlikteliğimize 50-55 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Özdaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Özkan Özden Koç ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımıza beklediğimizi hemen hatırlatalım. Yine beğeneceğinizi umduğumuz dop dolu bir program hazırlamaya çalıştık siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için. Çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta adresimizi de hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter üzerinden de Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizler yine sizlerin karşısında olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, pazartesi gününden beri yarışma sözcüğümüzü sizler için tekrarlıyoruz. Kar, biliyorsunuz bu haftaki sözcüğümüz. Kar, siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Kar sizler için neler ifade ediyor? Kar benim için diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz Hayatın Sesleri programından. Bu haftanın sonunda çekeceğimiz kurada ödül kazanacak dinleyicimizi belirlemek için karın sizler için neler ifade ettiğini belirten cümlelerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Hayatın Sesleri'nde şimdi İlk olarak müzik diyoruz. Müzikten sonra sohbetlerimiz başlayacak.
Neden yadın söyle kar? Ama kar dur artık. Bak, buz oldu kalbim. Her şey senin elinde. Dur, belki gelir sevgilim.
Evet, temamız kar olunca her yerde kar var şarkısını dinletmeden de olmazdı sevgili dinleyicilerimiz. Belki kar için size küçük de olsa çağrışımlar yapmıştır bu şarkı diyelim. Ve hemen konuğumuza merhaba diyelim. Cilt hastalıkları uzmanı Doktor Banu Öztürk Başsoy bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, sonbaharı geride bıraktık. Kış geldi, hem de çok kötü şartlarla geldi gerçekten. Kışa kendimizi kılıklarımızla, kıyafetlerimizle, işte kışlık hazırlıklarımızla, her şeyimizle hazırladık. Ama cildimizi kışa hazırladık mı? Çünkü kış mevsimindeki değişikliklerle birlikte cildimizin ihtiyaçları da değişiyor. Her mevsim değişiyor da kışın daha bir farklılaşıyor herhalde. Özel bir bakım istiyor bu mevsimde cildimiz. Ama cildimizi dış etkenlere karşı korumak da çok kolay olmuyor herhalde kışın, değil mi? Soğuk havalarda cildimizi neler bekliyor? Nasıl korunmalıyız?
Soğuğun en büyük cilt üzerindeki etkisi kurumadır. Kurumayla tabii ki öncelikle damarlar daralır, soğuğa bağlı. Damarların daralmasını hemen akabinde de damarlar genişler. Genişlediği için de ciltte öncelikli olarak kuruma, ardında da kızarıklık problemleri, takibinde egzamalar ve benzeri problemler başlar. Cildimiz kendini buna nasıl hazırlar? Tabii ki biz öncelikli olarak nemlendiricilerimize dikkat etmeliyiz. Cildin nemlendirilmesi çok önemli. Cildin nemlendirilmesinde yüz bölgesi ve eller ön plana çıkıyor tabii ki. Problemli, en sık karşılaşan bölgeler olduğu için.
Evet. Şimdi peki neden kuruyor? Sadece soğuk hava mı kurutur cildimizi?
Aslında tabii ki sadece soğuk hava kurutmuyor, ama soğuk ve ayaz, rüzgar, aynı zamanda ıslaklıkta, karın yağmasıyla özellikle ayaklarda, ellerde kar temasıyla birlikte bir ıslaklık da etkili oluyor tabii ki ciltte. Hı hı. Ve bu ıslaklık kurumayı arttırıyor.
Hı hı. İç mekanlarda da kuruyor çünkü eller, cildimiz.
Havanın kuruması soğuk havalarda özellikle ısınma sistemleriyle birlikte ortamdaki nem miktarı da oldukça azalıyor. Azaldığında, hı hı, nemin azalması, havadaki nemin azalması cilt kuruluğunu arttırıyor. Bu amaçla nemin desteklenmesi çok önemli.
Evet. Peki kurumayı önlemek için neler yapmalıyız acaba?
Ortamdan başlarsak, ortamda bir miktar ısınmayla birlikte bir nemliliği sağlamak için ısıtıcıların üstüne bir miktar su koyabiliriz. Ortamın nemini sağlamak, hı hı, için. Bu bizim cildimizin kurumasını azaltacaktır, ama önemli olan nemlendiricilerle takviye etmek.
Demek ki sadece solunum için değil, radyatörlerin üzerine evde konulan sular cildimiz için de çok önemli.
Çünkü havanın nemi, havanın nemi bizim cildimizin nemine de çok etkiler. Havanın kuruması, kuru havada tabii ki özellikle soğukta ayaz dediğimiz ayaz vurmasına yol açar. Mesela yüz bölgesinde, yanaklarda ciddi anlamda kurumalara, çatlamalara sebep olur.
Şimdi tabii sabunun cildi kuruttuğunu biliyoruz. Özellikle kış aylarında kullanılan sabunlar, örneğin yağlı sabunların biraz daha faydası olabilir mi acaba?
Şimdi aslında nemlendirilmiş, yani nem emdirilmiş sabunlar, temizleyiciler vardır. Biz bunları eczanelerde, dermokozmetik dediğimiz cilt bakım ürünlerinde ürünlerinden kolaylıkla temin edebiliriz. Mesela, hı hı, sütle yedirilmiş, süt bazlı temizleyicileri tercih etmeliyiz kuru havalarda. Hem, hı hı, ellerimiz hem yüzümüz için. Ama daha da önemlisi, hemen akabinde cilt ıslakken nemlendiricilerin tatbik edilmesidir. Yani cildin tam nemliliğini kaybetmeden üzerine nemlendiriciyi henüz cilt ıslakken sürmek çok faydalı olur. Yüz bölgesinde kurumaların çok sık olmasının bir özel sebebi de çok hızlı nem kaybeden bir bölge olmasıdır yüz bölgesinin. Aynı şekilde ellerinde. Eller çok sık yıkandığı için, günde 5-6 kez ellerimizi yıkadığımız için ortalama, hemen sabun sayesinde koruyucu tabakanın kaybına maruz kalır. Koruyucu tabakanın desteklenmesi eller için ve yüzler için çok önemli.
Şimdi cilt kızarıklığı, pullanma, kabuklanma özellikle hassas ciltlerde. Bunlar soğuk alerjisi dediğimiz şeyler midir yoksa sadece rüzgara, ayaza bağlı olarak mı ortaya çıkarlar?
Şimdi cildimizin fiziksel ajanlardan çok önemli bir tanesi olan soğukla temasına verdiği yanıt farklılık gösterir. Tabii ki bu soğuk ısının sadece düşmesiyle ilişkili bir yanıt değildir. Kurumayla birlikte özellikle yüz bölgesinde kızarıklık çok önemlidir. Kızarıklık önce damar daralmasına ardından da oluşan kalıcı damar genişlemesine bağlıdır. Kızarıklık hassasiyet kuru ciltlerde olabildiği gibi yağlı ciltlerde de karşımıza çıkar ve bu uzun sürelidir. Hatta bir süre sonra
uzun süreli derken
yani haftalar boyunca devam edebilir. Yani diyelim ki siz 15 dakika 20 dakika ayaza çok soğuk havaya maruz kaldınız ama akabinde oluşacak o kızarıklık haftalarca devam edebilir. O damar harabiyeti bağlı bir durumdur çünkü. Bunun tedavisinde de mutlaka nemlendiricilerle birlikte dermatologlarla görüşmek ve buna yönelik damar onarıcı, hassasiyet azaltıcı ürünler kullanmak gerekir.
Her nemlendirici de iyi gelmeyecek
her
o zaman.
Her nemlendirici bir dermatolog. İyi gelmez. Mutlaka bariyer onarıcı özellikte olmalı. Aynı zamanda hem bariyer koruyucu özellikte olmalı hem de kılcal damar yapısını desteklemelidir. Çünkü soğuğun en önemli etkisi verdiği zarar damarlar üzerine aslında.
Şimdi tabii kış güneşi de en az yaz güneşi kadar etkili, cilde zararlı o anlamda. Güneş kremi kullanın der bazı uzmanlar. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Aslında güneş koruyucular yaz kış kullanılmalı diyoruz ama kışın çok az kişi güneş koruyucu kullanımına dikkat ediyor maalesef. Kış aylarında çok yoğun yani ultraviyole indeksi çok yüksek değil aslında. Yani gün ortasında atmosfere temas eden güneşin verdiği enerji çok yüksek olmamasına rağmen özellikle karlı havalarda yansıyan ışığın artmasıyla kesinlikle ciltteki güneş hasarı artıyor. Dolayısıyla 15 üzeri koruma faktörlerinin mutlaka her gün sabah dışarı çıkmadan önce cilde kullanılması öneriliyor. Sadece yüz bölgesinde güneş koruyucu kullanmak yeterli değil, elleri de güneşten korumak gerekiyor. Bu da çok önemli. Yani açıkta kalan, kışın en açıkta kalan bölgelerimiz yüzümüz ve ellerimiz. Açıkçası bana hastalarımın kış aylarında neden güneş koruyucu kullanmıyorum, D vitamini eksikliği olmayayım, hiç güneş görmüyorum gibi bir takım soruları da oluyor. Ben bunu da özellikle burada açıklamak istiyorum. Güneş koruyucu kullanımı aslında D vitamini eksikliğine doğru kullanıldığı sürece de yol açmaz. Çünkü güneş banyosu yapmak, 15 dakika güneş banyosu yapmak D vitamini açısından günde yeterli olur aslında. Ama güneş koruyucu kullanımının bizim için ileride deri kanserlerinin gelişmesini önlemek adına çok büyük değeri var. Biz ileri yaşlarda gelişecek deri kanserlerini önlemede birinci aşamada doğru güneşten korunmayı öneriyoruz. O yüzden kış da olsa hastalarımız mutlaka her sabah en az bir kere 15 koruma faktörlü güneş koruyucularını yüzlerine sürsünler, ellerine sürsünler
diyorsunuz. Çünkü soğuğun bir de cildi yaşlandıran bir etkisi var aslında.
Kesinlikle.
Değil mi? En önemli etkilerinden biri.
Kış aylarında aslında hava kirliliği de çok artıyor. Hava kirliliği de sadece kışın güneş yok tabii ki. Soğuk hava da etkili olmuyor. Havanın kirlenmesi de ciltteki yaşlanma belirtilerini arttırıyor. Çünkü cilde zarar veriyor. O yüzden mutlaka anti-aging dediğimiz meyve asitlerinden zengin ürünlerin de kış aylarında tedavi amaçlı kullanılmasını öneriyoruz. Tabii bir de kış aslında dermatolojik tedavilerin de çok ön plana çıktığı. Yani estetik açıdan hastayı rahatsız eden kozmetik problemlerinde tedavi edildiği bir dönem.
Evet. Çünkü güneşe maruz kalmaması gereken tabii, bir dönem. Güneşin az olduğu için değil mi?
Evet. Ve bu dönemde biz yoğunlaşıyoruz tedavilerimizde. Mesela leke tedavisine yoğunlaşıyoruz. Rozasea dediğimiz cilt hastalığı tedavisine yoğunlaşıyoruz.
Lazerle, diğer bütün işlemlerle yapılacak.
Ama bunların hepsinde de hastalarımıza diyoruz ki kışın da olsa güneşten korunun. Yani bu anlamda önemli. Bir de kışın hastalarımız bu tahriş edici tedavilere yani ciltlerinde kızarıklık, hassasiyet yaratan bu tedavilere daha çok maruz kaldıkları için ciltlerini doğru ürünlerle de özellikle desteklemeleri gerekiyor.
Evet. Peki en çok hangi cilt problemleriyle karşılaşıyoruz kışın?
Kışın artan cilt problemleri yüz bölgesi için daha çok rozasea hastalığı. Rozasea dediğimiz gül hastalığı,
gül hastalığı
halk arasında
evet.
gül hastalığı olarak bilinen rozasea. Yani soğuğa bağlı ani gelişen damar daralmasının hemen akabinde sıcak ortama girildiğinde oluşan uzun süreli damar genişlemesi. Hı hı. Bütün mekanizma bu aslında. Bu da hastalarda yıllar içinde artan, başlangıçta ataklar şeklinde olan ama daha sonra da artan ve kalıcı bir hal alan kızarıklık, yanaklarda kızarıklık, zamanla da bunun üzerinde sivilcelerde, sivilce oluşumuyla devam eden gül hastalığına sebep oluyor ve biz bu hastalıkta ciddi anlamda bir artış görüyoruz. Yine cildin romatizmal hastalıkları kış aylarında çok artar. Mesela ellerde, ayaklarda reino fenomeni dediğimiz yarım parmaklarda önce beyazlama sonra morarmayla sereden bir takım soğukluk, morarma, kızarıklık, ağrı şeklinde bu dörtlüyle karakteristik hastalıkların, romatizmal, soğukla ilişkili romatizmal hastalıkların görünme sıklığı artar. Ayrıca cildin kurumasına bağlı tüm egzamalar artar. Mesela çocukluk çağının atopik egzaması dediğimiz, çocukluk çağı egzamaları artar. Meslek hastalığı dediğimiz, işte bu ellerini çok sık yıkayan, deterjanla çok temas eden kişilerde görüşen el egzamaları artar. Çok açık havada ağır işlerle uğraşan kişilerde görülen yine el egzamalarının bu mevsimlerde arttığını görüyoruz.
Ergenlerin
akne problemi şiddetlenir. Özellikle akne yüz bölgesine değil de kalın giysiler giymeye bağlı vücut bölgesinde sıklaşır. Mesela sırt, göğüs, kalçalar gibi. Çünkü biz kışın soğuktan kaçmak için fazlasıyla yünlü ve cilde hava aldırmayacak, bazen de polyester dediğimiz maddeden zengin giysilerle kendimizi örteriz. Bu giysilerde ciltte bu türde cilt hastalıklarının, yani aknenin mesela veya mantar hastalıklarının artmasına sebep olur. Yine ayaklarda mantar, kasıklarda, kıvrım bölgelerinde mantar hastalıkları çok fazla artar. Saçlı deride de havanın soğuması, biz sıcağa kaçıyoruz havalar soğudukça. Tabii bu da bizim sıcak suyla yıkanmamızı, sauna, hamam gibi faaliyetleri arttırmamıza sebep oluyor. Buna bağlı mesela saçlı deride yağlı egzama veya saçlı derinin kuru egzamasına sebebiyet verebilir. Pek çok cilt hastalığı soğuk etkisiyle artar. Ayrıca bir de soğuk ve alerji ile ilişkili olarak alerjik bünyelerde sık görülen ürtiker dediğimiz halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı da artar. Yani soğuk havaya uzun süreli veya kısa süreli maruziyet sonucunda kaşıntı, kabarma, kızarıklıkla kendini gösteren ürtiker de yine bu mevsimde çok artar. Buna yönelik tüm problemlerde mutlaka bir dermatoloğunda görüşünü almak lazım.
Gerekiyor, evet. Şimdi tabii sadece kadınların, ergenlerin, genç kızların problemi değil kışın bu tür şeylere maruz kalmak. Çocuklar, bebekler için de aynı şey söz konusu. Erkekler için de tabii ki aynı şey söz konusu. Onlar da mı, ya da çocuklarımıza da mı aynı şeyleri yapacağız?
Erkeklerin aslında kış aylarındaki en büyük problemi kurumadır ve el egzamalarının çok arttığı, yani polikliniğe başvuran erkek hastalarda en sık şikayet ellerde kuruma, yarılma ve egzama. Çocuklarda da yine egzamayı çok sık görüyoruz ve yine cilt kuruluğuna bağlı kuru kaşıntılarla birlikte mesela isilik. İsilik de çok gördüğümüz bir problemdir çocuklarda.
Daha çok yaz aylarında sanki
aslında
ortaya çıkarmış
kış aylarında
gibi biliyoruz,
da çok artar.
Değil mi?
Kış aylarında da çok artar. Bunun kışın artma sebeplerinden bir tanesi de kışın ateşli hastalıkların artması aslında. Çünkü ateşin kendisi de terleme ile birlikte, ateş düşerken terleme artışı ile birlikte islik dediğimiz problemi sık görülmesine sebep olur. Çocuklarda ama yine de en sık görülen problem bebeklerde de atopik dermatit dediğimiz çocukluk çağının egzamasının artması. Bunda da aslında en önemlisi nemlendiricilerle cildi desteklemek. Ve cildin soğuk havada beslenememeye bağlı sıvı kaybını azaltmaya çalışmak. Önemli. Evet, çok evet, önemli.
Çok önemli gerçekten. Tabii sizin de söylediğiniz gibi eller, ayaklar, saçlar da çok önemli. Sadece cildimiz değil. Çünkü ayaklar da hep kapalı ortamda bütün bir kış boyunca. Yazın belki bakımı biraz daha kolay ama kışın gerçekten bu anlamda baktığımızda çok daha zor hepsinin bakımı.
Evet, ayaklarda şöyle aslında bayanlar ayaklarına yaz aylarına daha çok dikkat ediyor. İşin doğrusu bu. Ayak bakımı, tırnak bakımı, topukların bakımı ama kış aylarında da ihmal etmemek lazım. Kışın kapalı kalın botlar giyiyoruz ve bu kalın kapalı botlar ayağımızın havalanmasını azaltıyor. Havalanmamak da mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor tabii ama bir de uzun süre kapalı kalın botların içinde kalan ayaklarda nasır, ağrılı nasır problemlerini de çok sık görüyoruz. Bu sıralarda polikliniğe nasır ağrısıyla başvuran hasta sayıları da arttı açıkçası. Nasırların bakımında da mutlaka yine yumuşatıcı özel ayak bakımları tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla kış aylarında ayak bakımını çok da geri plana atmamak gerekiyor.
Gerekiyor.
Topuklara da yoğun vazelinli nemlendiriciler öneriyoruz. Her akşam yatmadan önce çatlayan topuklar için vazelinli kremler önerirken ayak parmak araları gibi mantarın sık görüldüğü yerlere de pudra kullanımı, mantar önleyici spreylerin kullanımı ya da terleme azaltıcı bir takım ürünlerin kullanımı çok yardımcı olur.
Evet. Peki ellere ve yüzümüze önerebileceğiniz başka şeyler var mı?
Tabii. Şimdi bizim cildimizin koruyucu mantosu dediğimiz yağ mantosunu desteklemek çok önemli. Bunu hem içeriden destekleyeceğiz. Yani kış aylarında beslenmemize dikkat edeceğiz. Hem de dışarıdan destekleyeceğiz. Dışarıdan desteklemenin en önemli adımı da doğru nemlendirici seçimi. Biz yüz bölgesi için özellikle bariyer güçlendirici nemlendiricileri soğuk havalarda dışarı çıkmadan önce mutlaka yüzümüze sürmeliyiz. Yani yüzümüzü yıkadık.
Peki, dışarı sık direkt nemlendirici değiştirme konusunda neler söylüyorsunuz?
Çok doğru bulmuyorum. Hı-hı. Aslında günümüzün çok önemli bir problemi yanlış kozmetik kullanımı.
Evet.
Veya danışmadan kozmetik kullanımı ve bunu sık değiştirmek.
Evet.
Çünkü aslında cildimiz devamlı dış etkenlerle temas halinde, buna kozmetiklerle dahil bir dengeleyici unsur gibi davranmaya çalışıyor. Devamlı bir takım fiziksel ajanlara maruz kalıyor ve kimyasal ajanlara kendisi devamlı bir takım buna tepkiler veriyor. Şimdi siz devamlı kozmetik değiştirirseniz cildiniz bir süre sonra dengesini kaybeder. Cilt dengesi kaybolduğunda da çok önemli bir problem mesela kozmetik aknesi ya da kozmetik egzaması dediğimiz iki farklı uçta hastalık grubunu biz sıklıkla görüyoruz hastalarımızı. Kozmetiklerin doğru seçimi çok önemli. Bunda da mutlaka dermatologlardan kişiye özel, herkesin cildine özel bir hangi ürünü kullanacağına dair bir destek alması, bir öneri almasını tavsiye ediyoruz. Mesela kuru hassas ciltli bir birey, yağlı hassas ciltli bir bireyin kullandığı nemlendiriciyi kullanmamalı. Hı hı. Yani kuru ciltli olan biraz daha kremsi bir ürün kullanırken yağlı ciltli olan hassas bile olsa evet, mutlaka ona göre ama, bir ürün tercih etmeli.
Ama yaza göre de kullanılan ürün farklılık kesinlikle göstermeli.
Kesinlikle yaz aylarında daha su bazlı ürünler tercih edilmeli. Cilt evet, kuru bile olsa yağlı, su bazlı.
Evet. Aslında cildin bir başka baş düşmanı da stres en önemlisi.
Kesinlikle.
Aslında değil mi? Yani mevsim kesinlikle geçişleri tamam ama en önemli etken de stres. Biz stresten uzak günler dileyelim dinleyicilerimize.
Evet,
sizin anlattıklarınız doğrultusunda kullandıkları ciltlerine özen gösterdikleri takdirde hiçbir problem yaşamayacaklardır zaten.
Evet, umuyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, cilt hastalıkları uzmanı Doktor Banu Öztürk Başsoy konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Çok uğraştım inan unutmak için seni. O gün sarıldığımızda söz verdiğim gibi son bir öpücük. Thank you.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, en sevdiğiniz bölümlerimizden birine daha başlıyoruz. İşimiz gücümüz yemek bölümümüzde şef sevgili Özgür Aksu'na yine bizimle birlikte merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün yemek yeme kültüründen, yemek yapma, çünkü yemek yapmak bir sanat gerçekten, ondan söz edeceğiz. Bir de zayıflatan bal kabağı çorbası tarifi vereceğiz ki dinleyicilerimize hemen kağıtlarını kalemlerini hazırlasınlar ya da akıllı telefonlarına kaydetsinler ya da hiçbirini yapamazlarsa Facebook sayfamızdan görebilirler zaten vereceğiniz tarifi dedikten sonra. Tüm bunlara geçmeden bir de cilt maskesi var dediniz siz bölümümüze başlamadan. Bundan söz edelim isterseniz.
Önce
madem
öyle başlayalım.
Mevsimimiz kış, cilt bakımı dedik, özen göstermeliyiz dedik. Bal kabağının da bu yararlı etkisinden söz edelim.
Evet, az önce cilt uzmanımız söyledi, birçok güzel yöntemler söyledi ama bal kabağı mesela. İçine birazcık bal, birazcık süt karıştırılıp bal kabağı da püre yapıldıktan sonra yüzümüze 15 dakika maske yaptığımız zaman içinde bulunan karoten etkisiyle, alfa ve beta karotenler nedeniyle cildimizin daha diri ve genç olmasını sağlıyor.
Bunun bir ölçüsü var mıdır?
Göz kararı.
Göz kararı.
Göz kararı. Belli bir seviyede yapabiliriz bunu. Evde rahatlıkla yapılabilir. Herkes yapabilir. Sadece kadınlar değil, erkekler de yapabilir.
Elbette, evet. Tabii ki. Çünkü az önce erkeklerin de ihtiyacı olduğundan söz ettik. Evet, şimdi ister yemek için yaşayalım, ister yaşamak için yiyelim dedik geçen hafta. Ama ne yaparsak yapalım, bu yemek yemenin mutlulukla bir ilgisi var galiba.
Mutlaka
değil mi?
Var, mutlaka. Şairler de söyler zaten bununla ilgili. Cemal Süreyya'nın dediği gibi. Kahvaltının mutlulukla bir alakası olmalı diye.
Kesinlikle.
Çok ciddidir.
Şimdi her ülkenin de kendine özgü bir mutfak kültürü var. Bir yemek yeme kültürü var. Bizde farklı, Uzak Doğu'da farklı. Birazcık bu kültürlerden söz edelim isterseniz.
Evet, şimdi aslında kültür bir seviyede yetişen sebzelerin, meyvelerin ya da ürünlerin dahilinde gelişiyor. Yani ister istemez örnek veriyorum, bizde yetişmeyen, bizim ülkemizde yetişmeyen bir şey bizde olmasının, onun yemeğinin yapılması zaten zor. Bu bir gerçek. Başka bir ülkede yetişen bir ürünü dışarıdan ithal edip de ondan sonra bunu ülkemizde yapmak çok maliyetli ve pahalı bir şey. Öyle olduğu için herkes, her ülke, her kültür, her toplum kendi coğrafyasının yetiştirdiği sebzeleri, meyveleri kullanarak bir şeyler yapıyor. Aslına bakarsanız az önce de içeride konuştuk. Bir şeylerin içine sarıp yapıyoruz sürekli. Kimi asma yaprağına sarıyor, kimi yosuna sarıyor, kimisi tavuğa sarıyor, kimisi başka bir şeye sarıyor. Ama bir şeyler var, ne varsa kendi kültürlerinde ona uygun şekilde yapıyorlar. O yüzden her ülkenin kendi mevcudiyeti dahilinde kültür oluşuyor. O yüzden burada iklim ve coğrafya çok önemli.
Çok önemli. Örneğin Araplar pilavı elleriyle yiyorlar. Uzak Doğu'dakiler çubuklarla yemeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki ya bunu niye eziyet çekiyorlar çatalla yemek yemek varken, değil mi? Hepsi farklı gerçekten. Şimdi isterseniz şu tarifimize bir geçelim.
Geçelim bence
daha
de.
Sonra vaktimiz kalırsa, bu sohbetler de çok güzel ama tabii ki şimdi biz yemek kültürümüz dedik, yiyoruz, yemek yapmaktan zevk alıyoruz, sanat dedik. Ama tabii tüm bunları yaparken de kilolar alıp başını gidebiliyor. Birazcık frenlemek için şu bal kabağı çorbasının, zayıflatan bal kabağı çorbasının tarifini bir verelim isterseniz.
Evet, işte o an geldi. Şimdi bal kabağının özelliği nedeniyle aslında zayıflatıyor. Yüksek lif içeriyor. Beta karoten içeriyor.
Evet.
Ve haliyle de içindeki bu maddeler bizi tok tutuyor. O zaman burada aslında mucize baktığımız zaman kabakta. Yani çorbanın değil, kabağın kendisinin bir mucizesi var. Onun sayesinde biz bu zayıflığı sağlıyoruz. Yani bizi tok tutuyor.
Evet.
Malzemelerimizi hemen sayayım ben. Dinleyicilerimiz Facebook sayfamızdan bunu alabilirler. 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 dilim kabuksuz bal kabağı. 4 dilim yeterli oluyor, normal bir karpuz dilimi gibi. Küp küp doğranmış şekilde.
Zaten dilim dilim de
satılıyor.
Satılışı gerçekleşiyor marketlerde.
Ve altının yeşil bölümü vardır ya, sert olan bölümünü. Onu mümkün olduğunca biraz daha almamak gerekiyor. Çünkü pişmesini geciktiriyor sertliği.
Evet.
Bir soğan, o da küp küp doğranmış. Bir sap kereviz, o da ince ince dilimlenmiş. Bizim burnuaz dediğimiz 4 dilime 4, 4 milime 4 milim minik minik küp küp. 2 diş sarımsak, 1 yıldız anason, 1 litre tavuk suyu, 5-6 tane taze ada çayı ve isteğe bağlı olarak da tatlandırmak için 2 yemek kaşığı da krema koyabiliriz. O tercihe bağlı. İşte çok benim problemim yok kilolarımla ya da yağlarımla deyip işte ben daha lezzetli olmasını istiyorum diyenler krema da koyabilirler.
Koyabilirler. Şimdi orada bir şey dikkatimi çekti. Yıldız anason. Nedir yıldız, o?
Çin yıldız anasonu diye geçer. Yıldız biçiminde bir meyvedir aslında. Anason ailesinden değildir ama tadı anasonun aynısıdır. Bunu kullanmaktaki amaç çok
nereden
da...
Nereden alacağız onu?
Aktarlarda bulunur ve anason biraz pahalı bir baharattır. Yıldız anason ondan çok çok daha ucuzdur. Ve o yüzden mutfaklarda özellikle ticari mutfaklarda bunu daha çok tercih ederler. Çünkü aynı aromayı verir.
Evet, peki bulamazsak normal anason
da kullanabiliriz. Tabii evet. Ki. Ada çayı zaten her yerde artık bulunuyor. Evet. Bol bol çayını da içiyoruz şu kış günlerinde. Nasıl yapacağız? Normal çorba yapar gibi düşünelim. Bir tencerenin içerisine tereyağlarımızı koyduk. Üzerine soğanımızı doğradığımız küp küp soğanları ekledik. 1-2 dakika soteledik, soğanlar pembeleşti. Sonra kerevizin saplarını ekledik. Sıralama önemli. Çünkü her sebzenin pişme süresi var. Şimdi direkt kabakları atmış olsak çok çabuk eriyecek ve kendini bırakıp aromasını kaybedecek. Misal. Ya da soğanı tabii daha sonradan yapmamız olmuyor. Önceden yapmamız gerekiyor. Daha sonra üzerine sotelenmiş bu karışımın üzerine kereviz, soğan ve tereyağlı karışımın üzerine sarımsağımızı ekliyoruz. Ve bir dakika kadar onu biraz daha soteliyoruz. Sonrasında üzerine bal kabağını ekliyoruz. Ve tavuk ya da sebze suyu da olabilir. Bunu tercih edebilirler. Eğer sebzesi daha yoğun olsun isteyen olursa sebze suyu da kullanabilir. Yok diyorlarsa tavuk suyu da lezzetlendirmek için iyi gelecektir. Evet. Sonra
normal suyla da pişirilebilir. Normal suyla da pişirilebilir. Tabii. Zayıflamak istiyorum diyorlarsa.
Tabii. Ve bir baharat poğaçası yapacağız. Yıldız anasonu, ada çayını bir tülbentin içerisine koyup çorbamızın içine daldıracağız. Çünkü çok yoğun olmasını istemiyoruz onların tadını. Çünkü baskınlar.
Evet.
Aromamızı değiştirirler. Daha sonra bu baharat bohçasını içine sallıyoruz ve üzerine muskat rendeliyoruz. Muskat özellikle Çin'de köri olarak kullanılan bir baharat.
Evet.
Köri niyetine kullanılan bir baharat ve anneler bilirler çocukların gaz problemlerinde çok da faydalıdır. Sindirim problemi, gaz problemi olanlar biraz daha fazla rendeleyebilirler. Öyle de bir faydası var.
Faydası var.
Üzerine tuzu ve karabiberi atıp baharatlandırıyoruz. Ondan sonra altını kısıyoruz. Birazcık kendini bırakmasını sağlıyoruz. Ondan sonra piştikten sonra da yani birazcık bıraktıktan sonra da üzerini dolduracak kadar su koyup 20 dakika kısık ateşte pişiriyoruz.
Evet. Bu ne kadar kalıyor bohça?
Piştikten sonra çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz içerisinden.
İçinde yani kalmayı... pişme süresince.
Aynen. Evet. Yani 20 dakika kadar 20 kalıyor. Dakika sonra baharat bohçasını çıkarıyoruz. Sonra da tam böyle pürüzsüz olmuyor. Tam bırakmıyor çünkü kabak kendini. Blender'dan birazcık geçirip ezmemiz gerekiyor ve tamamen pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Ve çorbamız aslında hazır. Baktığımız zaman çok da kolay. Yani yaklaşık yarım saatte hazırlanabilen bir çorbamız var. Ve eğer tekrar dediğim gibi az önce ben bunu çok daha lezzetli istiyorum, benim kilo problemim yok diyenler tereyağı, çam fıstığı ve kremayla bir sote yapıp üzerine meyan yapıp dökebilirler. Ve tabii çok daha farklı bir çorba da elde edebilirler.
Evet.
Sunumla ilgili bir detay, örnek veriyorum, akşam yaptık bunu, dostlarımızı çağırdık. Bir bal kabağının yarısından kesip içini temizleyip bir tencere, bir kase haline getirebiliriz. O bal kabağının içini tereyağla yağlayıp bal kabağı çorbasını koyduğumuz zaman hem görsel sunum olarak çok güzel olacaktır.
Evet, çok
hem de
gerçekten.
Bal kabağının kendi aromasını daha yoğun olacağı için çok da faydalı olacaktır.
Evet, işte bu da yemek yapma sanatına giriyor herhalde, değil mi? Çünkü karnımızı sunum, doyurmanın yanı sıra lezzetine doyum olmayan yemekler yapılır ve sonra bunların sunumu da çok önemlidir tabii
Türk
ki.
Mutfağının en büyük hatalarından ya da eksiklerinden, hata demeyeyim, eksiklerinden, bu konuda gelişmemesinin sebeplerinden birisi bu sunum eksiğimiz. Yani Avrupa'nın birçok yerinde çok farklı kültürlerin yemeklerini tattım, bunları gördüm. Hatta dünya ünlü Michelin yıldızlı restoranlara da gittim. Tadı hiçbir şeye benzemeyen, gerçek söylüyorum bakın, hiçbir şeye benzemeyen şeyler öyle güzel sunuyorlar ki.
Evet.
Aklınızı kaybediyorsunuz. Bu çok güzeldir diyorsunuz. Ama yiyorsunuz sıradan.
Evet.
Bizim eksiklerimizden birisi bu. Biz gerçekten çok iyi yemek yapıyoruz. Türk mutfağı inanın çok çok güçlü, çok çok iyi. Ama sunum eksiğimiz var.
Evet.
O yüzden işte bu programlarda ben de elimden geldiğince küçük tiyolar vererek bir şeyleri daha bilinçli hale getirmeye gayret ediyorum elimden geldiğince. Evet,
daha güzel.
Tabii ki. Önce göz. Göz doyacak
kesinlikle,
önce.
Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi son zamanlarda çorbayla diyetler çok moda oldu, evet. Ama şimdi bal kabağı ile ilgili ekleyecekleriniz varsa önce bir bitirelim isterseniz.
Ben onları söyleyeyim size. Bal kabak çok faydalı çünkü şu an tam da mevsimi. Birkaç hafta içerisinde de bitecektir. Çünkü Aralık ayıyla Ocak sonuna kadar bulabiliyoruz.
Balkabağı. Bizim diyette birkaç hafta sonra bitecek mi?
Yok, balkabağını aldığınız zaman bir süre dayanacaktır. Merak etmeyin, onunla ilgili problem olmaz. İçinde nişasta var, şeker var, yağ var, çinko var, magnezyum var, beta ve alfa karotenler var içerisinde. A vitamini, B vitamini, C vitamini ve yüksek lif. Gerçekten, evet. Gerçekten bir ilaç. Yani sağlıklı bir ilaç aslında balkabağı. İnsan böyle alıp kütür kütür yiyesi geliyor. Çiğ çiğ, yani o kadar sağlıklı. Lif içeriği yüksek olduğu için zayıflamaya çok faydalı. Tok tutuyor. Aynı zamanda sindirim sistemini güçlendiriyor. Ve kanserle mücadelede de çok etkili bir yeri var balkabağının. Bunu da buradan hatırlatıyorum. Hı hı. Çok yüksek bir antioksidan özelliği var. Ve vücuttaki iltihapların da kurumasına fayda eden gerçekten mucize. Antibiyotik özelliği olan bir sebzemiz. Bol bol tüketmemiz lazım. Sindirim problemi olanlar, özellikle kabızlık problemi olanlar için de çok faydalı olacaktır. Bu noktada tavsiye edebilirim. Ve mümkün olduğunca da mevsiminde kullanmak, çünkü dondurulmuş olarak da ya da kurutulmuş olarak da kullanılıyor. Mevsiminde kullanmak her zaman her sebze için, meyve için çok daha iyidir.
Evet. Şimdi tabii sağlıklı zayıflamanın, sağlıklı yaşamanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Düzenli egzersizden geçiyor ama bu saydıklarınız bal kabağında da var. Demek ki bal kabağı da bol bol tüketildiği takdirde hem istenilen kiloya ulaşmak mümkün. O kalıcı fazla kilolardan kurtulmak mümkün. Hem de o besleyici zengin özelliklerinden faydalanmak mümkün.
Tabii herhalde. Kilo vermek değil marifet. Onu koruyabilmek önemli. O yüzden bir de sağlıklı kilo vermek önemli. Yoksa sağlığımızı kaybederek kilo vermek değil amaç.
Elbette.
O yüzden günde öğle yemeklerinde ya da akşam yemeklerinde sadece bal kabağı çorbası içerek bile bir hafta içerisinde gerçekten kayda değer kilo kaybına ulaşabilirler.
Ben başlayacağım. Haftaya beni göreceksiniz bakalım.
Başlayalım. Bence hep birlikte başlayalım.
Hep birlikte. Sizin ihtiyacınız yok. Size bal kabağı çorbasından çok fazla.
Bence sizin de ihtiyacınız yok.
Tüketiyorsunuz. Bence. Teşekkür ederim.
Ben
sağ
teşekkür
olun.
Ederim.
Şimdi çorbayla kilo vermek son yıllarda oldukça revaçta dedik gerçekten. Zengin içerikli besleyici özelliklere sahip aslında çok güzel çorbalarımız var. Kış aylarında da mutfağımızın vazgeçilmezi ama şu zamanlarda bal kabağının da o çokluğundan faydalanalım. Bir tabii. Süre sonra çünkü gidecek dediniz. Bitmeden bu. Hem de kalorisi düşük.
Tabii
hem
kalorisi düşük ve lif oranının yüksek olması vücudun ataletini de azaltıyor. Hı hı. Çünkü vücutta bir tembellik var. Yani yaratılışı da var. O yaratılışın içerisindeki tembelliği de işte böyle şeylerle tamamlamamız, desteklememiz, güçlendirmemiz gerekiyor. Nasıl oturduğumuz yerde oturduğumuz zaman kilo alıyorsak, nasıl spor yapmamız gerekiyor, harekete geçmemiz gerekiyorsa, vücut içinde harekete geçirici besinleri, metabolizmayı hızlandıran, çalıştıran besinleri tüketmemiz gerekiyor ki hem sağlığımızı koruyalım hem de kilo problemleri yaşamayalım.
Evet, yağ yaktırıcı özelliği de var, balkabağın.
Var, balkabağı yağ da yaktırıyor beraberinde. O yüzden dinleyicilerimiz bol bol bu aralar balkabağı çorbası yapsınlar, içsinler. Çok da basit bir çorba ve aromasını. Şimdi herkes şunu diyebilir. Ya bal kabağı çorbası. Yani bilmiyorum, ben sevmem öyle bal kabağı çorbasını. Ben tatlısını bile yiyemiyorum diyenler var.
Evet, bir de var. Bal kabağı tatlısı yapılır hep diye öyle düşünenler biliniyor. Var değil mi?
O yüzden bu sağlıklı tarafını görmemiz ve bu az önceki bahsettiğim içine kattığımız maddeler, baharatlar da onun aromasını çok çok güzel ortaya çıkarıyor. Ve içtiğiniz zaman demiyorsunuz ki bu bal kabağı çorbası. Hı-hı. İnanılmaz güzel bir tadı var. Güzel bir sunumla. Hatta üzerine krema ile ufak minik şekiller yaparak da güzel bir sunum haline getirilebilir. Ve yerken de sunarken de görsel anlamda da büyük keyif veren, aynı zamanda çok sağlıklı güzel bir çorbamız.
Evet, daha ne tariflerimiz olacak buradan olacak, ama olacak. Bugün dinleyicilerimiz bunu kaçırdılarsa Hayatın Sesleri Facebook adresinden girip hem çorbanın tarifini alabilirler hem de daha önceki programlarımızda verdiğimiz, bundan sonraki vereceklerimiz tarifleri de görebilirler dedikten sonra, şimdi yemek yapmak bir sanat dedik, hani sunmak da çok güzel, çok önemli de birazcık da bu sanattan söz edelim isterseniz.
Şimdi ülkemizde en büyük problemlerden birisi de bununla ilgili eğitimin, profesyonel üniversite ya da akademik ortamdaki eğitimlerin çok az olmasıydı. Hı hı. Biz hep usta çırak ilişkisiyle aşçılığı yaptık. Mesela benim ustam annemdir. Benim annem de aşçı. Ve oradan geliyor aslında.
Sizin anneniz, annem aşçı dediniz de genelde bizim aşçılarımız hep erkektir.
Hep erkek. Doğru. Benim annem Adanalı.
Evet.
Adana'nın, Akdeniz yöresinin, Çukurova'nın vermiş olduğu kültürle yetişmiş ve bu konuda da meraklı ve uzun süre aşçılık yapmış.
Hı-hı.
Ben de mutfakta çocuk olduğum halde oyun oynar gibi mutfakla ilgili bir sürü şeyi öğrenerek büyümüşüm. Ve annem de bunun bilincinde olup, farkında olup beni gerçekten bu konuda eğitmiş, yetiştirmiş.
Hı hı.
Yani şunu temizle, şunu soy, şunu getir, şunu götür derken bir bakmışım ki mutfakta bir şeyler yapmaya başlamışım. İşte o yüzden usta çırakla yetişiliyor hep.
Evet.
Ama akademik anlamda profesyonel bununla ilgili eğitimimiz çok sıkıntılıydı. Son zamanlarda üniversitelerde bununla ilgili açılan bölümler, aşçılık, gastronomi bölümleri çok ama çok iyi oldu. Ve eminim çok daha artacaktır bununla ilgili. Bizim eksiklerimizden birisi yabancı dilinin olmaması aşçılarımızın, uluslararası boyuta taşıyamamaları Türk mutfağının.
Hı hı.
Hani ne kadar bir sanatsa, ne kadar yetenek gerektiriyorsa, ne kadar ustalık gerektiriyorsa bir o kadar da eğitim gerektiren bir konu. O yüzden bu konuda istekli olanlar varsa, ben aşçı olmak istiyorum diyenler varsa mutlaka profesyonel eğitimlerini alsınlar. Bununla ilgili mutlaka araştırmalar yapsınlar. Usta çıraklık her zaman gönlümüzde var. Onunla ilgili bir problem yok ama bir taraftan da kendilerini akademik olarak da eğitsinler.
Eğitim şart diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman su gibi akıp geçti. Evet. Nasıl geldik programımızın sonuna anlayamadık gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya
ben
yine yepyeni tariflerle dinleyicilerimizle birlikte olmak dileğiyle. Sevgili Özgür Aksu'na.
Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.
Biz
afiyet
teşekkür
olsun
ediyoruz.
Şimdiden.
Sağ olun. Çok teşekkürler. Ve şimdi yine bir müzik diyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
Zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma. Aman olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim yalandı, istemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler, kapında sırılsıklam. Görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder. Beni böyle ortalarda bırakma. Thank you.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu parçayla bugün de birlikteliğimizin sonuna geldik. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Özkan Özden koştu ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken sizlerden ayrılmadan önce hemen bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz yarışma sözcüğümüz kar. Sizler için kar ne ifade ediyor? Elektronik postayla ya da Facebook üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Benim için kar diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz. Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak Hayatın Sesleri programından. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adresimiz ise sevgili dinleyicilerimiz Hayatın Sesleri diye aradığınızda hemen karşınıza çıkacak. Yarın yine görüşmeyi diliyoruz. Beğeneceğinizi umduğumuz bir programla. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.